Hello, ne yaparsınız şekerlikler? Geldik yine bir donum sende kalmış gününe. Beni ilk defa bu yayınla birlikte dinleyecekler varsa ne iyi ettiniz de geldiniz, sefa getirdiniz. Çok değişik konular konuşuyoruz burada. Antin kuntin konular falan var. Milletin yanında söyleseniz size az edep yahu diyeceği konular konuşuyor. Şaka şaka. Edepsiz bir dil kullandığım oluyor ama bunu sizin de samimiyetinize dayanarak yapıyorum tabii ki. Yoksa konuştuğumuz konular edepsizlik içermiyor. Ya vallahi bak ya içermiyor. Cinsellik hayatımızın her anında, her noktasında var. Hayatımızın her noktasında olan şeyleri dile getirmekten neden böylesine tırsıyoruz ki? Hele de konu cinsellik olunca kendi kendimize bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yakın arkadaşlarımızla bile konuşamıyoruz. Sonra gelsin travmalar, gelecek ilişkilerde sağlam bağlantılar, kuramamalar falan filan. Ay yaşadım canım, oradan biliyorum. Mesela sıçma olayını da konuşmuyoruz halk arasında. Arkadaşlarımızla bile ben bir sıçıp geleceğim falan kolay kolay söylemiyoruz. Hadi onu anlarım, kötü kokuyor falan. Ama cinsellik kötü kokmuyor ki, güzel zevk var içerisinde, orgazm var yani. Niye konuşamıyoruz? Beni dinlediğinizde aslında bu konuşulması ayıplanan şeylerin hiç de ayıp olmadığını fark edeceksiniz. Farklı bir bakış açısı kazanacaksınız. Nasıl iyi seks yapılır falan filan. Bunları öğretecek değilim tabii ki. Bu konuda zaten bir eğitimim yok. Tabii ki bahsediyorum kendi deneyimlerimden ve kendi bedenimde yaşadıklarımdan. Ama bizim işimiz daha çok bakış açılarını değiştirmek. Cinsel sağlık söz konusu olduğunda internetten araştırarak elde edebileceğiniz bilgilerden fazlasını veremem ben. O konuda da pek kasmıyorum zaten. Belki ileride bu seksologluk falan filan eğitimini alırım ama şimdi genital bölgelerle ilgili eğitim almak ve bunun üzerinden danışmanlık yapmak pek ilgi alanıma girmiyor benim. Zaten bundan bile para kazanmıyoruz. O eğitimler için parayı nereden bulacağız? Ki onun dışında zaten önce çözmemiz gereken bir bilinç baskısı var. Ben o taraflarıyla ilgileniyorum. Kendi bakış açımı anlatıyorum. Siz artık oralardan kendinize uyanı alırsınız. Bu arada dinlediğiniz bir bölümü daha sonra yeniden mutlaka dinlemenizi öneririm. Her dinlediğinizde farklı bir şeye dikkat edeceksiniz çünkü. Ben de yayınlarımı sonradan dinliyorum ve oha lan diyorum, ne güzel konuşmuşum ama. Podcast yapıyoruz, eyvallah. Amaç aslında tabuları yıkmak ve düşünceleri saygılı bir şekilde dile getiren özgür bir toplum oluşturmak, evet. Ama ben de podcastleri hazırlarken kendimi geliştiriyorum burada böyle konuşurken. Yalnız şunu da belirtmem gerek. Bana gelseniz, danışmanlık alsanız ben sadece ve sadece objektif olmak zorundayım. Dünyanın en çirkin şeyini bile söyleseniz, böyle bir içgüdüye sahibim deseniz sapkınlık vesaire zartsut. Yani tabii bunun psikolojik bir sorun olmadığını varsayarak söylüyorum. Psikolojik sıkıntısı olanları bu konuda harbici eğitimini almış uzmanlara yönlendirmek lazım. Psikologlara, psikiyatristlere falan filan. İşte ben öyle bir danışan gelmesi durumunda, karşımdakinin düşüncesi bana ne kadar uymasa da susarım, kendi düşüncemi öne sürmem. Tartışma yaratacak bir ortam yaratamam zaten. Yani danışmanlık bu şekilde olmuyor. Objektif olmam gerekiyor. Ama bu podcast yayınlarında benim. Bir insan olarak düşüncelerim var, değer yargılarım var, değerlendirmelerim var. Katılmak zorunda değilsiniz düşüncelerime. Belki düşünürüm, doğru düşünürüm, belki yanlış düşünürüm. Tabii bu tamamen size göre bir değerlendirme olur. Mutlak doğru veya yanlış diye bir şey ne yazık ki yok. Hele de duygularda, düşüncelerde. Şey gibi bu ya. En sevdiğim renk mor diyorum ben mesela. Sen de cevap veriyorsun, benimki sarı. Tamam, senin sarıyı sevmene bok atamam ki. Benim moru sevmeme laf edebileceğini düşünen insanlar çıkıyor ama bazen. Bir de benim bu minnoş tavırlarımdan güç alıp şöyle şeyler söyleme ayıbında bulunuyorlar. Senin eleştiri kaldırabileceğini düşündüğüm için bunları söylüyorum. Senin ben abartıyorum tabii ki. Ama eleştirinin ne olduğunu bilmeden bana şunu de, bunu deme diye emir kipiyle konuşabileceğinizi sanmayın lütfen şekerlerim. Benim sunduğum görüşlerin karşıtı bir düşünceniz varsa Instagram'da zaten yayınlarla ilgili bölümleri paylaşıyorum, gönderiler paylaşıyorum. İlgili postun altına yazın. Şurada şöyle demişsiniz ama ben bunu bu şekilde araştırdım. Böyle bir görüş de var deyin. Başkaları da görsün. İnsanlar aptal değil ya. Araştırırlar, kendi düşüncelerini oluştururlar. Ben kendimce araştırmışım, belli bir sonuca varmışım. Ha kesin değil, hiçbir zaman değişebilir benim de düşüncelerim ama şu zaman için geçerli olan düşünce bu size anlattıklarım. Aa, yani aa. Gerçi insanlar aptal değiller, araştırırlar diyorum da. Aynen kanka, aynen, araştırırlar. C noktası yazan bir reels koyuyoruz. İnsancık Instagram'dan çıkıp arama motoruna C noktası yazmaya üşeniyor, geliyor mesajla soruyor, yoruma yazıyor vesaire. İlgi çekmek için değil ha, gerçekten bilgi almak için yazıyor. Ha ben bilgisini veririm ama beleş olmaz. Arama motorları elinizin altında, bedavaya var işte, oradan soruşturun, yazı verin. Gerçi siz bedava kullandığınızı zannediyorsunuz ama onlar reklamlardan cıkkalara götürüyor. Ben ne kazanıyorum? Anca sevap point. Olmuyor beybiler böyle. Sevap pointlerle bu ülkede ben geçinemem. Olmuyor. Eleştiri nasıl yapılır? Bunu da bir ara konuşalım bence. Çünkü bu konuda da büyük sıkıntılarımız olduğunu fark ediyorum. Beraber keşfederiz. Ya aslında sizle beraber o kadar çok şey yapmak istiyorum ki, beraber etkileşimde bulunalım, konuşalım, dertleşelim, aynı görüşteki insanlar olarak sizler birbirinize kaynaşın, gidelim topluca eğlenelim, spor yapalım, kitap okuyup üzerine konuşalım, aman aman yani, düşünceler fikirler bitmiyor. Ama işte gelin görün ki lafta da gemi yürümüyor. Bunların hepsi için zaman ayırmak gerek. Belli bir ücretlendirme oluşturmak gerek organizasyonlar için. Olur, olur ama ileride. Hani belki benim düşündüğüm kadar her gün her gün olmaz da yapılabilir arada güzel şeyler. Ülkemizde her şey, insan yaşamı da dahil olmak üzere her şey bu kadar değersizleşiyorken birbirimize iyi gelecek şeyleri yapmak hepimizi motive edecektir. Sonuçta insana yatırım yapıyoruz değil mi? Elbet ülkeyi bu hale sokanlar da cezalarını alacak. O zamana kadar güçlü bir şekilde varabilmek için biz psikolojimizi sağlam tutacak iletişimlerde bulunalım. Kafi. Bu süreç içerisinde elbette sığ görüşlü insanlarla muhatap olmak zorunda kalacağız. Aslında benim isteğim bu insanlarla bile iletişim kurabilecek bir yol bulmak ama işte her zaman o kadar sağlam sinirlere ve sakinliğe sahip olamıyorum. Gidip böyle kulağının dibinde kulak zarını patlatırcasına anlatsam bile anlamayacak bir kitle var. Var, evet, ne yazık ki var. Aa, gördünüz mü, bakın yine getirdim lafı, kulak zar mar derken bugünkü konumuza. Hadi o zaman müzik gelsin. Hymen, He-Man, toplum içerisinde bildiğimiz diğer adıyla da kızlık zarı. Hymen, İngilizce telaffuzuyla söylenişi ama Türkçe'ye de He-Man, H-I-M-E-N olarak da geçmiş He-Man şeklinde söyleyebiliyoruz. Ben bu yayın boyunca He-Man diyeceğim. Ben de elbette bu kızlık zarının bozulabilen bir şey olduğunu düşünerek büyüdüm. İlk cinsel ilişkinin günahını bu zarın yırtılmasıyla birlikte yaşıyordun. O zamanki düşüncelerime göre. Her zaman çok anlamsız gelmişti ama neden sadece kadın bedeninde böyle var, böyle bir şey var diye. Neden cinsel ilişkiye girmemenin sorumluluğu sadece kadın üzerinde diye. O zamanlar Müslüman bir genç olarak Rabbim Toş neden böyle yapıyorsun ama diye ufaktan içerliyordum kendisine. Sonra pek muhabbetimiz kalmadı. Hala muhabbeti olanlara saygım sonsuz bu arada, orada yanlış anlaşmamız olmasın. O zamanlar işte gençkene, ergenkene diyelim çünkü hala gencim. Şöyle düşünürdük kız arkadaşlarımızla. Erkekler libidolarına hakim olma konusunda çok daha zayıflar. Hayır diyecek kişi kadın. Bu yüzden böyle bir zar kadında var, erkekte yok. Erkeğin cinsel anlamda kendini terbiye etmesi de kadın üzerine verilmiş bir görev, onun sorumluluğu. Vay anam vay yani. Sen her ay reglol, yemek yap, misafiri çayla, evi temizle, ayakkabıları kapının önünde düzgün koy. Bir de erkeğin nefsini koruma görevi sana verilsin. Bir de yani, bir de. Sonra tabii homoseksüel ilişkileri falan öğrendikçe, normalleştirdikçe diyorsun ki lan ben salak mıyım? Kadın olarak neden böyle bir görevim var ekstradan benim? İki erkek birlikte olmak istediğinde mesela hangisi diğerinin nefsini kontrol etme görevini üstlenecek? Tabii şimdi kadını erkeğin nefsini bile yönlendirecek bir köle olarak tanımlayan zihniyet homoseksüel ilişkileri de normal görmez ya. Neyse. Öğrendikçe fark ediyorsunuz ki Rabbim Toşçuğum o kızlık zarı diye bildiğimiz şeyi oraya aslında bir kadının bakireliğini ölçmek için koymamış. Kulları onu bu şekilde yorumlamış. Özür dilerim erkeklercim ama büyük ihtimalle libidosuna hakim olamayan bir erkek kitle tarafından bunlar ortaya çıkarılmıştır diye düşünüyorum. Kızlık zarı mevzusu, bekaret bozma falan filan. Sonuçta erkek kısmısı kas olarak daha güçlü olduğu için genel anlamda. Düşünün, eski zamanlarda bilim yok, tıp yok. Doğaya bakıyorlar, güçlü olan, kaslı olan hayatta kalıyor. Onların da eski zamanlarda kadınlardan kendilerini üstün görmeleri çok da garip değil, yani erkeklerden bahsediyorum. Ama işte biz hayvan değiliz. Düşünebiliyoruz, öyle bir farkımız var. Hayvanlar aleminde de zeki türler aslında kas gücü ne olursa olsun o kas gücü yüksek olan hayvanları alt edip yaşayabiliyorlar. Ne zehirli yılanlar var koca filleri öldürecek, aman. İnsan olarak bir kişinin diğer kişiyi zehirlemesi hemencecik öyle kolay değil işte. Alengirli entrikalı işler falan yapması lazım. O yüzden bence insanlık zamanında sadece kas gücü ve heybetli olanın daha güçlü olduğunu varsaymış. Bu da erkek bedenini daha egemen hale getirmiş. Durum böyle olunca da çıkmıştır kıskanç bir erkek kişisi, benden başkasıyla birlikte olmayacağım diye. Veya işte kızınımızla söz geçirebilmek, üzerinde egemenlik kurabilmek için kızlık zarı dediğimiz ilk seks dedektörünü ortaya atıvermiştir. Kadın da ne yapsın, erkeği güçlü görüyor, öyle alışmış, he demiştir. Trilyon seneler öncesinin gevşek bir yorumlamasını yapıyorum bu arada sizlere. Hor görme vesaire falan yok bu arada. İşin asıl ilginç yanı şu anımıza kadar bu kızlık zarı zırvalığının gelmiş olması zaten. Bekaret testinin bu zara bakılarak yapılıyor olması mesela, yani işin ilginç, kötü, berbat tarafı. Yahu hiçbir doktor da cesaret edip çıkıp dememiş ki bu öyle bir şey değil. Anlayamazsın bir kişinin gerçekten bakir olup olmadığını sadece bu zara bakarak dememiş. Diyenler elbette olmuş. Ama susanlar, bildiği halde susanlar çok olmuş. Aynı şu anki endemi döneminde yapılan bazı uygulamalar, bazı doktorların talihsiz açıklamaları gibi. Ay, bunu da araya sıkıştırmazsam olmazdı. Neyse, bu himen nedir?
Himen...
Kızlık zarı ne kadar doğru bir tanımdır, bozulur mu, dikilir mi, hepsini konuşacağız sıra sıra. Neymiş bakalım bu himen, ondan azıcık bahsedelim. Bununla ilgili özellikle evrimleşme süreciyle ilgili birçok araştırma yapılıyor. Hala yapılıyor evet, ama bu tarz bir yapıya sahip olan tek memeli bizmişik canım dinleyicilerim. Öyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani bunu da biraz açmak lazım tabii. Bazı memelilerde de varmış bu kızlık zarı ama ilk ilişkide değil, çoğunlukla doğumda yırtılıyormuş ya da büyüme evresinde eriyip kaybolup gidiyormuş. Yani canım, evrim süreci gittin en yozlaşmaya müsait ırkın bedenine mi koydun bu mukoza yapısını diye insan isyan etmekten kendini alamıyor. Sene oldu 2021, biz hala bir kadın sevişiyorsa, seks yapıyorsa kalitesizdir kafasından çıkamadık. Ay, döverim sizi vallahi billahi döverim. Bu himen nasıl olmuş, evrimleşmiş vesaire, bunlarla kafanızı şişirmeyeceğim ama bunun kadınların seks hayatını kontrol etmekle ilgili bir bağ olmadığını belirtebilirim. Evrimsel süreçte en çok akla yatan düşünce, kadınların hastalık kapma riski daha fazla olduğu için bir çeşit koruma sağladığı hipotezi bu himenin. Aslında aşırı da bir koruma sağlamıyor. Evrimleşme sürecinde biraz da körelmiş ve işlevini yitirmiş bir yapı gibi düşünebiliriz bence bunu. Mesela çok önceleri bilim insanları şöyle bir tez atmışlardı ortaya. Hani biz sürekli mesajlaşıyoruz ya telefonlarda, elimizde sürekli. Ya serçe parmaklarımızı çok fazla kullanmıyoruz, kullanmıyorduk bu mesajlaşmaları yaparken, şimdi selfie için kullanıyoruz da. Eğer bu telefon kullanma süreci bu şekilde devam ederse demişti sayın bilim insanları, serçe parmaklar yavaş yavaş körelecek. Gerçi işte şimdi dedim ya, selfie için telefonu uzaktan tutarken serçe parmaktan güç alıyoruz. Serçe parmağı güçlü olmayanlar direkt eleniyor. Yalan oldu o yüzden bu tez. Ama akıllı telefonlardan önce bu tıkı tıkı tıkı tı mesaj yaptığımız zamanlardaki telefonları kullanıyor olsaydık, büyük ihtimalle bu bilim insanların söylediği gibi uzunca bir süreçte serçe parmaklarımız yavaş yavaş körelmeye başlayacaklardı. Himen de buna benzer bir düşünce ile henüz daha tam körelememiş ve bedenden atılamamış bir yapı diye düşünebiliriz belki. Himen'in kelime kökenine baktım, beni tatmin edecek bir bilgiye ulaşamadım. Eski Yunanca'dan geliyor, Latince diyen var ki himenin evlilik tanrısı olduğunu düşündüğümüzde evet bu bana olası geliyor. Fransızcadan geliyor diyenler var. Şimdi bizim dilimize artık bu kızlık zarı olarak yerleştiğinden buna neden himen denmiş tam bulamadım. Himen yazıyorsun, etimoloji diyorsun, kızlık zarı çıkıyor. Kelime kökünde aslında dikmek, dikiş anlamını taşıyormuş. Acaba dikiş, sikiş, öyle bir laf çarpıtması mı yapmaya çalışmışlar? Mitolojide geçen Hime'nin de aslında erkek olması da bence ayrı irdelenmesi gereken bir durum bu arada. Bunu ben mitolojik inciler gibi mitoloji üzerine podcast yapan ponçikler ile iletiyorum. Artık onlar bir araştırsınlar, bilgilendirsinler bizleri. Mitoloji benim işim değil. Sizlerle de paylaşsınlar. Hime'nin etimolojisini daha derin araştırmak gerekiyor. Yani direkt kızlık zarı demek değil bu kelime. Bizim kültürümüz yüzünden öyle bir isim takılmış. O ismi takanın da gerçekten Allah bin belasını versin. Gerçi dur hemen bela okumayayım. Çünkü Himen'e kızlık zarı denmesiyle ilgili farklı bir teorim var. Onu dile getirmek istiyorum. Himen'in kadın vajinal bölgesini enfeksiyonlardan koruma özelliği olduğu hipotezini kabul edecek olursak ve sadece kadınlarda olabildiğini düşünürsek, kızlık zarı ile belirtilen bunun sadece genç yaştaki dişilerde olduğu olabilir. Çünkü zaten dişi kişisi belli bir yaştan sonra "Canım sen artık amının götünün temizliğini yaparsın bebişim, benim görevim bitti, hadi bana bay bay" diyen bir yapıysa bu himen, kızlık zarı demek normal. Kızlık kadınlık ayrımı olarak algılamadığımızda evet böyle denebilir. Ama o zaman da kızlık değil kadın zarı demeliydik galiba. Çünkü yani erkek kadın diyoruz. Cinsiyetleri bu şekilde ayırıyoruz. Ay. Ama bunun da fonetiği hiç güzel gelmedi. Kadın zarı hiç hoşuma gitmedi. Amzarı diyelim. Evet. Amzarı diyelim. Ama olanlar da oluşabilen zar. Bazılarını da rahatça toplum önünde belirtebildiği gibi işte kız mıdır, kadın mıdır bilemem gibi saçma sapan kadını seks anlamında aşağılamaya çabalayan yersiz kullanımların ve ötekileştirmelerin önüne geçeriz bence amzarı diyerek. Ya himen deyin ya da amzarı. Şimdi bu amzarı, ay çok hoşuma gitti bu tabir, himen her kadında yok işte. Farklı şekillerde olabiliyor. Evet, bir zara benziyor yapı itibariyle ve çoğunlukla ilk cinsel birleşme sırasında yırtıldığı biliniyor. Ancak yırtılmaya da bilir. Doğum yapacaksa bir kadın doğuma kadar da yapısını koruyabilir. Kimisinde esnek, kimisinde değil. Kimisinde minik, kimisinde kocaman. Bu yüzden ilk cinsel birleşme sırasında yaşanan acılar ve kanamalar da farklı farklı oluyor kadınlarda. Nasıl pipilerimiz, vajişlerimiz türlü türlü çeşit çeşit, himenlerimiz de çeşit çeşit, amzarlarımız da çeşit çeşit. Burada bir Mor Ötesi şarkısından alıntı yapmak istiyorum. Var mısın yoksun, var mısın yoksun, iki gözüm eminim sen yoksun. Varlığı yokluğu bizleri çok da düşündürmemesi gereken bir yapının bu kadar önemli hale getirilmesi çok garip gerçekten. Bak, iki gözümün nuru, çiçeğim, bir önemi yok bunun. Varsa bile yok yani diye Mor ve Ötesi şarkısını Himen için yorumlamış olalım. Arkadaşlar, beyin sağlığımız çok daha önemli lütfen. Himen'e verdiğimiz önemi beynimize verelim, onu aktaralım. İlgiyi o tarafa çevirirsek ultra süper bir toplum oluruz ben diyeyim. Bazı kadınlarda bu yapı o kadar kalın oluyor ki mesela tamamen vajişin kapalı olmasına da sebep olabiliyor. Bunlar mesela özel durumlar elbette. Yoksa o kadın sonsuza kadar bakire kalmak zorunda diye lanetlenmiş falan değil. Bu toplumumuz tarafından aşırı önemsenen ama aslında çok da bir olayı olmayan himen çok hassas bir yapıya da sahip olabiliyor. Hassas derken aman hastalanır iyi bak narin falan diye değil, ince olabiliyor manasında. Ata binerken, bisiklete binerken falan yırtılabilecek bir yapı bu. Ben hemen benim himenimin nasıl yırtıldığını anlatayım. Hayır, ilk cinsel ilişkimde değil. Önceki yayınlarımı dinleyenler ilk cinsel ilişkimde nasıl bir süreç yaşadığımı hatırlarlar zaten. Benim himenim samanlıkta yırtıldı arkadaşlar. Dalga geçmiyorum ya. Valla. Sanırım 7-8 yaşlarındaydım. Köyde samanlıkta oynuyorduk kuzenlerimle. Aklınıza kötü şeyler gelmesin. Samanların üzerinde oradan oraya zıplıyorduk. Yaz ayı olduğu için benim altımda geniş bir şort vardı. Birden saçma bir acı hissettim bacaklarımın arasında. Ne olduğunu anlayamadım. Hemen tuvalete koştum. Tuvalette zaten dışarıda avluda olduğu için ulaşmam çok zor olmadı. Şortumun kenarından bir saman parçası vajinamın içine girmişti. Onu çıkardım ama canım nasıl yanıyor ya, nasıl yanıyor? Kan gelip gelmediğini hatırlamıyorum ama hissettiğim acıyı hiç sevmemiştim. Küçüksün tabii o zaman, himenden falan haberin de yok. Ama ailene gidip söylemeye utanacak bir kafadasın. Birkaç saat sızladı, sonra geçti. Çok sonraları hatırladım bu anımı ve taşlar yerine oturdu kafamda. Ay keşke orada yaşansaydı ve bitseydi işte yani himenle olan maceram. İlk cinsel birleşmemde de acı çektim ben çünkü. Üstüne bir de kanama falan olmayınca yaşadığım psikolojik baskı da kreması oldu yani. Madem bir saman parçasıyla yırtılıyorsun canım benim, tamam işte yırtıl geç. İlk sevişmelerimde niye canımı yakıyorsun hala? Biraz şerefsiz bir himenim varmış benim. Umarım sizinkiler minnoştur. Lise zamanlarımda, o zamanlar bakirelik kontrolleri falan iyice meşhur. Gerçi hala meşhur da neyse. Ya bu bakirelik kontrolü yapan doktorları meslekten men etmeliler bence ya. Neyse, bu konulara girmiyorum. Lise zamanları diyorduk. Kendimizi ve seksi yeni keşfetmeye başladığımız zamanlar. Mastürbasyon yapıyoruz, sürtüşmeler yaşıyoruz falan filan. Mastürbasyon yaparken içinize bir şey sokmuyorsanız himenin zedelenmesi gibi bir durum söz konusu değil bu arada. Bir şey soksanız da yırtılmayabilir tabii, bunu da söyledik ya, yeniden dile getirelim. Esnek olabilir yani zarınız. Yırtılması yırtılmaması çok da önemli olmayan bir yapı aslında kendisi ama neyse, bu yayının sonuna kadar bunu söyleyeceğim. Kafamıza iyice sokalım bunu istiyorum. Saçma sapan kızlık zarı safsatalarından, safsata doğru mu söyledim? Evet, safsata doğru söyledim. Yanlış söylüyormuşum gibi geldi. Kızlıkları safsatalarından kurtulalım. Lise zamanları. O zamanlar ben de sevgilimle bir takım sürtüşmeler yaşıyorum tabii ama çok zor oldu kendimi rahatlatabilmen. Rahatlatabilmem. Aman bir şey olacak. Aman pipisi vajinama değerse bakireliğim bozulur. Ay, hatta öyle bir genital bölge yakınlaşmamızda bir ay boyunca sevgilimin başının etini yemiştim. Hamile kalmış olabilir miyim ben diye. Penetrasyonun olacağı yere bile yakınlaşılmadığı halde böyle bir endişe içerisine girmiştim. Ay ne biçim baskılanmışız ya bu duygularla. Şey diyordum, aşkım canım pilav istiyor, aşeriyor muyum acaba diye triplere giriyordum. Yazık çocuğum ya, iyi katlanmış bana o zamanki sevgilim. Yakın bir arkadaşım da sevgilisiyle o zamanlar yine bir takım yakınlaşmalar yaşıyordu ve bir yandan da himeninin yırtılacağından korkuyordu. Aman ya Rabbi, ya artık bakire değilsem korkusu. Böyle korku mu olur ya? Toplumun dayatmasına bak. Bir erkek aman ya Rabbi, acil sikişmem lazım, beni aşağılayacaklar diye korkarken kız kısmısı aman ya Rabbi, sikişmemem lazım, beni aşağılayacaklar diye korkuyor. Saçmalık ya, saçmalık. Neyse. Yakın arkadaşım diyorduk. Bu hemen dışarıdan bakıp hadi bakalım aç bacakları göreyim denilecek bir şey değil. Ve o arkadaşım himeninin yırtılıp yırtılmadığından emin olmak istiyordu ve bana bunu zorla kontrol ettirmişti. Küçüksün tabii, arkadaşına destek olman lazım. Arkadaşın da başka kimden destek isteyecek? Yok kimse etrafta. Ama ben daha kendi yeni amıma alışmışım yani. Yeni yana alışıyorum genital bölgeme. Tam olarak ne nedir, nasıldır bir bilgim yok. Hoş olmamıştı bir kadın arkadaşımın domalıp vajinasını incelemek. Domalıp diyorum çünkü bunu bir kafenin tuvaletinde yapmıştık bu kontrolü. Başka bir pozisyon pek mümkün değildi. Ben bir stres oldum tabii. Ay inşallah orada bir zar görürüm, yoksa nasıl anlayacağım falan diye düşünüyordum. Dedim bu normal gözüküyor. Bak bak diyor. Biraz daha açayım. Arkadaşınız için çiğ tavuk yer misiniz diye sorarsanız evet arkadaşlar ben yerim. Yani yermişim. Ay şu salak toplum baskılarının bizi soktuğu duruma bak ya. Kafenin tuvaletinde neler yapıyoruz. Öyle bakılarak görülecek bir şey değil bu arada himen yani. Gideceğin kadın hastalıkları doktoruna o bakacak. Bu arada kadın doğum uzmanı deniliyor ya bu kadınlarla ilgilenen doktorlara, ben ona da uyuz oluyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı demeliyiz ya da jinekoloji diyeceğiz işte. Ya da şöyle de diyebiliriz, vajinal rahatsızlıklar ve doğum uzmanı da diyebiliriz. Kadın bedeninde olan ama kendini erkek olarak tanımlayan bir kişi bu doktora gitmek zorunda mesela ama ne kadın hissediyor kendisini ne doğuracak. Hem böylece vajina kelimesini normalleştirmiş oluruz gibi geliyor bana. Bu kadın doğum ismini değiştirmeliyiz. Çünkü bir kere vajinal bir rahatsızlıktan dolayı kadın hastalıkları doktoruna gitmiştim ben. Orada kocaman kadın doğum uzmanı yazıyor. Dedim kadın doğuma geldim. Kayıttaki kız dedi ki kaydınız var mıydı? Kaç aylık hamilesiniz? Oha dedim çüş ağzından yel alsın daha yaşım kaç başım kaç benim. Sonra ben bir bu düşünceden rahatsız olmaya başladım. Ya ben doğum yapmayı düşünmüyorum belki. Niye benim aklıma illa doğum boğum sokuyorsunuz? Ne bu dayatma? Bir sinir oldum işte. Sanki kadın dediğin sadece doğum kontrolü için doktora geliyor. Neyse, geçelim bunu. Zaten muayene sorunsallarında biraz değinmiştik. Şimdi himen dikiminden bahsetmek istiyorum. Yani kızlık zarı dikimi. Biraz sinirlenebilirim bunu anlatırken. Mazur göreceksiniz artık. Ama yani arkadaşlar sırf ilişkiye girdiğinizde amanız kanasın diye böyle bir operasyona girilir mi ya? Biz deli miyiz niye böyle bir şey yapıyoruz? Kimi kandırıyoruz kimi? Sevişmişiz önceden işte evlendiğimiz kişi bunu sorun edecekse bir siktirsin gitsin. Bu sadece bir kandırmaca. Bunu yaptırmak zorunda olan kadınlarımız varsa ne olur çabalayalım bu kadınlarımızı o iğrenç insanların hayatlarından çekip almak için ya. Hiçbir şekilde bu kızlık zarı dikerim, kızlık zarı dikilir diyen tıp kurumlarını da ciddiye alamıyorum. Ya gerçekten çözüm bu mu yani? En kötü senaryoyu düşünelim tamam. İstismara uğramış bir kadın olsun. Evleneceği kişi dışında kimseyle birlikte olmak istemiyor olsun ve evleneceği kişiye de istismara uğradığını söyleyememiş olsun. Bu yüzden de doktora gidiyor ve diyor ki dikelim. Ya bu bir çözüm mü gerçekten? İlişkisini koskoca bir yalan üzerine kuracaksın. O söyleyemediğin, üstesinden gelemediğin istismarın travmaları da çoluğunu çocuğunu yetiştirirken ortaya çıkacak. İnternette kızlık zarı dikimi ile ilgili verilen bilgilendirmelerin hiçbirinde de demiyor ki bu işlem için öncelikle psikolojik destek alınmalıdır falan filan ya da bunu yapmak istemenizdeki sebepleri araştırmak için araştırmak özellikle tavsiye edilir falan demiyorlar. Gelin dikelim. Ha. Bir de bunun geçicisi, kalıcısı olmak üzere iki farklı çeşidi varmış. Eğer hemen evleneceksen 3 gün içinde geçici yaptırıyormuşsun. Aman onu yaptırana kadar düğünü reg dönemine denk getir daha iyi. Toplumun eğitimsizliğinden para kazanmanın da bu kadarı yani. Bir kadına onun cinselliği sonuna kadar yaşama özgürlüğü olduğunu anlatmadan, bunun için hiç çaba sarf etmeden minnoş minnoş, kalıcı zar dikiminde asla anlaşılmaz yeni dikilen zar. Açıklamaları yapılmış bir de bunlara. Ay vallahi cinnet geçirecekler bunlar bana. Neyse. Toplumumuzdaki gerzek kesimi düşündüğümüzde elbette bu tarz işlemlerin olması gerekiyor. Ancak eğer bu toplumu gerçekten geliştirmek istiyorsak bu işlemi yaptıran kadınlara ekstra olarak psikolojik destek sağlanmalı diye düşünüyorum. Bir birey olarak ne kadar güçlü olduklarını ve evet şu an tamam bunu yapmak zorunda bırakılıyor olabilirsin kendi can sağlığın için, hayatın için ama aslında buna gerek yok diye eğitimler verilmeli. Bu kadınlara bu güç aşılanmalı. Bunun yasal olması bile bana aşırı saçma geliyor ya nasıl yani? Neden evlendiğinde bir kadın bir erkeğe bakire olduğunu kanıtlamak zorunda? Sıçarım öyle işe ya. Bir sitede diyor ki kızlık zarı dikimi ameliyatları dünyanın pek çok ülkesinde çok değişik amaçlarla yapılmaktadır. Pardon, çok değişik amaçlarla derken ne gibi başka bir amaç olabilir ki acaba yani? Bir de dünyanın hangi pek çok ülkesinde? Hollanda'da yaygın mı mesela bu? Ya nasıl bir amaç olabilir pek çok amaç diyor nasıl? Aklıma ultra saçma fantazisi olan insanlar dışında gelmiyor bu pek çok amaç. Ya da anestezi bağımlısıdır o yüzden sürekli gidip zarını diktiriyordur. Pek çok amaç. Yok zaten yok kızlık zarı diye bir şey yok. Kimse sizin önceden birileriyle birlikte olup olmadığını sorgulayamaz. Hayır ya sorgulayamaz. Partnerinize yalan söylüyorsanız da bu sizin yalancı olduğunuz anlamına gelir sadece. Partneriniz size daha önce biriyle birlikte olup olmadığınızı soruyorsa da sadece meraktan sormalı. Sizi yargılamak için soruyorsa tekrardan bunu söylemekten zevk alacağım. Siktirsin gitsin. Çok farklı yerlerden beni dinleyenler var, biliyorum. Aile yapınız, yetiştirilme tarzınız sebebiyle bu tarz baskılamalara maruz kalmış olabilirsiniz. Ancak isteyerek yaptığınız hiçbir cinsel aktivite için kendinizi suçlamayın. Ananız, babanız, arkadaşlarınız bunu söyleyecek yüreğe sahip değilse ben söylüyorum bunu. Ben sizi doğurmadım, ben sizi büyütmedim ama ben size bir insan olarak değer veriyorum. Sizi tanımıyorum, iyi bir insan mısınız onu bile bilmiyorum. Ama kim olursanız olun, kendi isteğinizle yaptığınız hiçbir cinsel yakınlaşmanın hesabını kimseye vermek zorunda değilsiniz. Kullananlar da olacak size elbette. Podcastlerimi dinleyenler beni de kendimi zamanında kullandırdığımı biliyorlardır. Ama bu cinsel bir kullanılma değil tamamen. Hislerimin kullanılmasıydı. Birini sevdim, birlikte olmak istedim mesela. O kişi sadece seks istiyordu, bu konuda bana açık olmadı ya da açık oldu diyelim ama ben bunu bile bile o kişiyle birlikte oldum. Sonrasında o kişi çekip gittiğinde ben aslında her şeyi biliyordum. Ben izin verdim benim hislerimden yararlanılmasına. Bu sizi kalitesiz bir insan yapmaz. Evet, saf bir insan yapar ama kalitesiz bir insan yapmaz. Her an her yerde kandırılabiliyoruz zaten. Tabii burada şunu da eklemek istiyorum. 18 yaşın altındaysanız daha henüz kendinizi yeni yeni tanıyorsunuz ve kandırılmaya da çok açıksınız. Mental olarak olgunlaşmak uzun zaman alan bir şey. 18 yaşın altındayken sizden yaşça büyük kişiler bazı yakınlaşmalar istiyorsa orada bir durun. Her ne kadar ben büyüdüm artık ya rrr deseniz de daha çocuksunuz. Yasalara göre en azından çocuksunuz. Belki kimisi gerçekten 18 yaşından önce olgunlaşıyor. Belki kimisi için olgunlaşma 25'i bile bulabiliyor. Ama zaten yasalarla da dediğimiz gibi belirlenen bir sınır var. Ben bu amcayı seviyorum. Ben bu teyzeye aşığım. Onunla sikişeceğim. diyerek kendinizi sakın kullandırmayın. Yaşıtlarınıza muhatap olun. Gerçekten kendinizden emin olduğunuz dönemler geldiğinde elbet bunu fark edeceksiniz. O zaman bir şeyler yaşarsınız ama bırakın bedeniniz biraz daha büyüsün, aklınız biraz daha olgunlaşsın, hayat görüşünüz biraz daha gelişsin. Şimdi beni dinleyen ve geçmişte kendince hatalar yapmış olduğunu düşünen bebişlerim, sizler de üzmeyin ama kendinizi. Her birimizin yolu ayrı. Sonuç olarak buradayız ve birbirimize destek vererek gelişeceğiz. Geçmişimizde yaşadıklarımız ders çıkaralım diye oradalar. Pişman olup şu anımızın içine sıçalım diye değil. Bir dinleyicim de özellikle doğumuzda himen yüzünden çokça kadının şiddet gördüğünden bahsetmiş. Kendisi de doğulu bir ailenin kızıymış. Aslında batısı doğusu çok fark eden bir durum değil bu himen baskısı. Ancak gözle görülür bir şekilde batıda eğitimin gençlere ve ailelere ulaşması çok daha kolay tabii ki. Bu yüzden doğu ve batı arasında ayrım yaşanabiliyor bazı konularda bariz bir şekilde. Bu himenin umursanmasının doğuda daha fazla olmasının tek sebebi de aslında onların kalitesiz insanlar olması değil. Böyle bir şey demem ben tabii ki. O kesimin eğitimsiz bırakılması ile ilgili tamamen. Ben burada hangi dönem olursa olsun başa gelen yetkilileri suçlayacağım sanırım. Batıya 1 veriliyorsa doğuya 1000 verilmeliydi. O halk eğitilmeliydi, ötekileştirilmemeliydi. Hala eğitilmeli ama terör örgütlerinin yuvası haline getirildi buralar. Buna belki de politik oyunlar yüzünden göz yumuldu. Ve şimdi doğulu demek birine sırf bu yüzden, sırf eğitimsiz bırakıldıkları için küfür diye algılanabiliyor. Yine derin konulara girmeden bu dinleyicimin dile getirdiği son bir cümle üzerinde durmak istiyorum. Demiş ki, ben öyle himen zarına önem veren biri değilim. Ama böyle himen zarına önem veren biriyle evleneceğimden korkuyorum. Yok öyle bir şey. Böyle bir korku yok. Bu evlenme korkusu değil, evlendirilme korkusu. Eğer ki sen mesleğini eline alıp paranı kazanan bir birey olursan, bu kafadaki bir insanla evlenmek istemezsin zaten. Bazı zamanlar geliyor, içsel gelişimimizi henüz tamamlayamadığımızda veya travmatik olaylarımızın gün yüzüne çıktığı zayıf anlarımızda saçma sapan insanlara aşık olabiliyoruz. Ama bizim asıl çabamız ne? Böyle anlarda bile kendimizi tam anlamıyla tanıyıp kendimizi çözümleyebilip o kara sevdalı bir şekilde tutulduğumuz kişiye yol vermek. Tabii bize zarar veriyorsa. Sevmek yetmiyor canlarım. Zaten sevmenin yetmediği durumlarda da gerçekten sevmiş olmadığınızın altını özellikle çizebiliriz. Belki libidosal, ne bileyim belki bir hatırlatıcı sebepten ötürü, belki travmalar yüzünden, belki sadece kimyasal sebepler. Bunlardan dolayı birilerine tutulabiliyoruz. Ama hayır, senin hayat görüşüne uymayan biriyle bir evlilik yaşamak istemezsin. Duygularımızla hareket etmek bu değil. Bu kalbi de beyni de kapatmak demek. Konuşalım bir yayında yine bunun üzerine. Sevmek yetmiyor olsun konuda. Bir dinleyicim de yine bir sürü seks partneri olan erkek bireylerin evlenecekleri kadının bakireliğinin bozulmamış olmasını talep ettiklerini söylemiş ve bundan yakınmış. Bu zaten kanayan yaramız. Amamızın ilk ilişkide bir kere bir kanamasını isteyen bireylerin aslında kanaması dinmeyen bir yara açtığını nasıl anlatabiliriz acaba onlara? Bilemiyorum. İronik bir durum. Benim de bunu talep eden bir partnerim olmuştu. Anlatmıştım yine podcastlerde ya. İsim de takmıştım ona ama şu an hatırlamıyorum. Şey diyordu, ben bunu aşabiliriz dediğimde, olmaz kafela kız. Ay evet, olmaz, olmazmış zaten onunla. Uçanla kaçanla sevişip, benle de sevişip sonra ben senin gibi bir kadını ailemin karşısına çıkaramam, bakire olmalı diyordu bana. Lan götoş! Ben öyle eğitimsiz bir ailenin içine dahil olmak ister miyim zaten? Düdük makarnası. Ay. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Ben bu tiplemeyle sonradan karşılaştım. Bunu size anlatmadım. Denk geldik yani. Anlattım mı acaba? Anlatmadım. Yok yok. Ufak bir konuşmamız olmuştu. Benden özür diledi ama büyük ihtimalle bir kere daha sevişmek için özür dilemiştir. Kafa yapısı hala aynıydı bence. Sanırım 3 sene falan oluyor bu konuşma geçeli aramızda. Ben şimdi böyle kızıyorum falan ama hani konuşuyorum ya podcastlerde. Sadece o anda olan varlıklarına kızıyorum. Şu an denk gelsek mesela kötü davranmam. Davranamam. Öyle kin tutan bir insan değilim. Neyse işte bu yaklaşık 3 sene önce karşılaştığımızda da kötü davranmadım. Şöyle bir cümle kurmuştum ve çok şaşırmıştı. Yaşadığımız şeyler için, o zamanki tavırların için seni suçlamıyorum. Etrafımızda olan şeylere göre şekilleniyor sonuçta kişiliğimiz ve sen de böyle bir insandın. Yaşadığımız ilişkiden kendime ders çıkardım. Nasıl bir insan olduğumu ben biliyorum. Nasıl biri olmak için çabaladığımı ben biliyorum. Senin hayat görüşlerinin beni o zamanlar o kadar yıpratmasına izin verdim çünkü zayıftım. Geçmiş geçmişte kaldı. Olgunlaşman ve bazı şeyleri fark etmiş olman senin için güzel. Senin adına sevindim demiştim. Sanırım böyle bir dönüş beklemiyordu benden. O geçmişle ilgili özür dilediğinde, "Aa sen değişmişsin. Hadi hemen gidip sevişelim, yeniden sevgili olalım. Ne olur seni hala çok seviyorum falan diyeceğim sandı bence. Çünkü ben bunları söyledikten sonra, "Vay be." demekle yetindi. Daha fazlasını söylemeye beyni yetmedi o an aslında sanırım. Şimdi karşılaşsak anca cevap verebilir. Ay ya, yine de eziyorum ya, dayanamıyorum, tutamıyorum içimde. Ama ben de o zamanki farkındalığıma göre çok daha fazla aldım başımı gittiğim için yok, yine yetişemezmiş bana. Bir dinleyicim kızlık zarı bekaret bozulması denilen saçmalık yüzünden başkası onu kabul etmez diye 6 sene istemediği bir ilişkiyi devam ettirmiş. Ya bu insanlara ne saçma şeyler yaşatıyoruz ya. Ne saçma şeyler yaşatıyoruz bu dayatmalarla, farkında mısınız? Eyvah, bekaretim bozuldu. Korkusu olanları da bir miktar suçlayacağım burada. Azıcık silkelenip kendimize gelelim canım. Canımlarım, ciğerlerim, kendimize gelelim. Acilen güçlenmemiz lazım. Bu dinleyicim 6 sene sonra sonunda kendine güveni gelmiş ve o ilişkiden çıkmış. Peki ya o güveni sağlayamayıp bir ömür istemediği bir ilişkide tutsak kalanlar ne olacak? Yazık değil mi lan? Bir ömür böyle mi geçer? Önemli bir şey mi kızlık zarı diye sorulmuş. Bence tüm yayın boyunca ne kadar da aşırı önemsiz olduğunu anlattım. İlk ilişkiden sonra jinekoloğa gittiğimizde ilişkiye girmiş olduğumuzu anlar mı diye sormuş bir dinleyicim. Evet anlar. Ama tabii ki de senin himenin genişse, esnekse anlamaya da bilir yani. Zaten kontrole gittiğinizde doktor şöyle şeyler soruyor eğer muayene olacaksınız. Tam muayene yapalım mı diye soruyorlar. Tam muayene dediği de seni daha önce ilişkiye girdiğini varsayarak ve bundan çekincen olmadığını düşünerek vajinaya, ultrason vesaire falan sokularak yapılan muayene. Eğer ilişkiniz olduysa ve vajişinizde bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka tam muayene olun. Bunu söylemekten çekinmeyin. Bu konuları Muayene Sorun Sağları isimli bölümümüzde de işlemiştik. Sonra bir dinleyin bakalım oraları. Öğretilen acı korkusuyla senelerdir yaşamamıştım ama hiç önemli değilmiş demiş bir dinleyicim. Ay ben de çok korkuyordum. İlk cinsel birleşmede çok canım yanacak diye korkuyordum. Benimki acıdı da çok saçma, değişik bir acıydı. Böyle biraz yanma gibi. Gerçi benzer acıyı vajinal ilişkiye tam hazır olmadığında hala hissedebiliyorum. Hazır olmakla ilgili bir şey bu sanırım. Yeterince ıslanmadığınızda, bazen ıslansanız bile vajina kendini daraltabiliyor, o da can yakabiliyor. Yani tabii kişiden kişiye göre de değişecektir ama öyle wow eyvah oturamayacağım, işeyemeyeceğim lik bir acı değil bu. Öyle bir acı yaşadıysanız ve sonrasında, ilişki sonrasında bir saat içerisinde de geçmiyorsa mutlaka doktora gidin bence. Patlaması günah mıdır diye sormuş biri. Hay Allah'ım, şöyle ağzının ortasına bir tane patlatacağım. Patlıyor mu bu? Balon patlatır gibi patlıyor. Evet, he. Delirme çocuğum. Yırtılan bir şey bu sadece. Bozulma gibi bir durum da söz konusu değil. Hani diyorlar ya, bekaretim bozuldu, bakireliğim bozuldu. Ya sizce bozulan bir şey vücudunuzda barınabilir mi? Bozulan hangi organ vücudunuzda duruyor? Ölürsünüz ya. Yok, bozulma falan da yok. Ne bir şey patlıyor, ne bir şey bozuluyor. Duruma göre yırtılabiliyor. O da cart diye bir yırtılma değil. Eğer Kafelaks olarak bir peygamber olsaydım, benim temsil ettiğim dinde seks günah olmazdı. Bu hani günah mıdır diye sormuş ya, patlatmak. Olmazdı benim dinimde. Ama günah olan dinler var. O yüzden bunu inandığın dinle ilgili kutsal kitapları kendin bizzat okuyarak nihai bir cevaba ulaşabilirsin. Dinini temsil eden din insanlarına da sorabilirsin ama bence kendin araştır. Din çok fazla sömürülen ve kişisel çıkarlar için bahanazlıkla kullanılabilen tehlikeli bir konu. Kendin okuyup araştırmanı öneririm. Bir dinleyicim birkaç kere sürtünme yaşadığından ve akıntısı olduğundan bahsetmiş. Zarım yırtılmış mıdır diye sormuş. Canlarım, anlıyorum sizleri. Yani aslında ben de korkmuştum ergenlik zamanlarımda, anlattım da nitekim. Ancak sadece sürtünmekle olacak bir iş değil bu. Ama sürtünmeyle hastalık kapabilirsiniz. Hele de mantar. Abba! Bir de benimki gibi antibiyotikler yüzünden bozulmuş bir vajinal floranız varsa sıçarsınız. Çok üzücü oluyor bu durumlar. O yüzden direkt doktora, direkt. Birileriyle yakınlaşma yaşadığınızı söylemekten çekiniyor olabilirsiniz. Ama doktorlar her türlü şartta sizi eleştirmeden muayene etmek zorundalar. Tam muayene olmak zorunda değilsin tabii ki de ama şikayetlerinden bahsedersen mutlaka yardımcı olacaklardır sana. Sadece ilişkisi olan kadınlar jinekoloğa gitmiyor. Muayene sorunsalları podcastimde yine bundan bahsetmiştim. Ama ilerleyen zamanlarda jinekolojik muayene üzerine de tekrardan bir yayın yapmamız iyi olacak gibi duruyor. Bir dinleyicim, kendi kendime yok ettim, benim için önemi yok, evleneceğim kişi sorun yaratır diye korkuyorum demiş. Canım, ciğerim, şekerim, bak tatlım. Evlilik nasıl güzel olur biliyor musunuz? Aynı hayat görüşüne sahip olduğunuz, aynı hayat değerlerine sahip olduğunuz kişiyle gerçekleştiğinde güzel olur, sağlıklı olur. Evleneceğin kişi bunu sorun edecekse ve sen bunu sorun etmiyorsan birbirinize uygun değilsiniz diyebilirim direkt. Bir dinleyicim, bir insanın ilki olmayı herkes ister demiş. Ben istemiyorum birinin ilki olmayı. Bu anca benim için fantezi şeklinde çekici geliyor. Onda da dominantlıktan ötürü. Hani illa daha önce cinsel birlikteliği olmamış değil de az deneyimli olan biriyle sadece seks anlamında bir şey yaşayacaksam belki yaşamak isteyebilirim fantezi olarak düşüneceksem. Yoksa yani şu yaşta kimseyle birlikte olmamış ne kadın ne erkek, uğraşamam canım onu öğretmekle yani. Benim için direkt elenir böylesi. O yüzden bu argümanı silip atmış olduk bile diyebiliriz. Neyse haydi, şimdi sesli mesajlara gelelim. Biraz da onlar üzerinden konuşalım. Sanki yeterince konuşmamışız gibi.
Öncelikle merhaba herkese. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum ben. Kızlık zarı yaşadığımız ve bizim gibi olan birçok Orta Doğu ülkelerinde hala çok büyük bir tabu olmaya devam eden bir konu. Ve bunun yıllarca devam edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bazı eksik şeyler var, o da eğitim. İnternetten okuduğum kadarıyla işlevi sadece dış ortamla vajina arasında bir bariyer görmek olan bir deri. Tabii daha detaylar da olabilir, hakim değilim o konuya. Ama dediğim gibi bunun bu kadar büyük bir tabu olmasının en temel sebebi eğitim, eğitim ve maalesef eğitim. Bunların bilgileri hiçbir şekilde verilmedi, bize eğitilmedi, gösterilmedi ne erkeğe ne kadına. Bu yüzden ülkede şu anda böyle büyük bir tabu olmaya devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim, ne zarı olan namusludur, ne zarı olmayan orospudur. Birbirinizin ruhlarına dokunun, bedenlerine dokunun. Bu tarz gereksiz konulara, 2 milimlik bir deri parçalarına fazla takılmayın. Şehvetle sevişin, iyi yayınlar.
Şehvetle sevişin. Güzel tavsiye. Evet, bu dinleyicim de dediği gibi eğitim, eğitim, eğitim. Düşünsenize ya. Siz ortaokul zamanlarında mesela cinselliği keşfetmeye başladınız. Memeleriniz çıkıyor bir yandan, bir yerleriniz kıllanıyor. Gece uykunuzda boşalıyorsunuz falan. Böyle şeyleri yaşarken bunların eğitimini aldığınızı düşünün. Vücudunuz neden böyle tepkiler veriyor? Bir düşünün. sonra kızlık zarı diye bir şey var diye söylüyorlar. Bu nedir aslında? Ne değildir? Bunun anlatıldığını düşünün. Şu an ne noktada olurdunuz? Size dayatılan bu düşüncelerden artık sıyrılıp, geride bırakıp nasıl bir yaşam sürerdiniz bu eğitimler verilmiş olsaydı? Sinir alıyorum. Sinir alıyorum. Sinir alıyorum. Evet, yıllar sürecek belki bunu değiştirebilmemiz ki zaten şu an toplumumuzun düzenine bakınca, yapısına bakınca sanki geri geri gidiyoruz gibi. Ama benim umudum var ya, yani sizlerden, beni dinleyenlerden bir avuç insan kadarız şu an ama büyüyoruz işte. Çevremizi öneriyoruz, güzel bir kitle oluşturuyoruz. Birbirimizin görüşlerine saygı duyuyoruz. Ve özgürlüklerimizin nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak için çabalıyoruz en azından henüz bilmesek de. Benim umudum var ya. Benim, benden, sizden umudum var. Olacak olacak, bir şeyler olacak. Bunun ne kadar zor olacağını biliyoruz zaten. Öyle şıp diye de olmayacak. Ama olacak be.
Merhaba Kafalax. Bu kızlık zarı dediğimiz şey aslında yırtılan bir şey değil. Çünkü kapalı bir yer değil. Kapalı bir yer olsa bizim kadınların regl dönemindeyken kan içinde kalması lazım. Yani kanımız oradan çıkıyor zaten. O sebeple kapalı bir yer değil. Sadece penis girdiğinde genişleyen bir bölge. O genişlemeye de biz yırtılma ya da işte halk arasında bakireliğin bozulması deniliyor. Umarım bu algılar ya da bu eksik bilgiler zamanla tamamlanır diye düşünüyorum. İyi yayınlar.
Aslında evet, bu dinleyicimin de bahsettiği gibi yırtılma konusunu netleştirmemiz lazım. Öyle cart diye yırtılan bir şey tabii ki de yok. O zar ilişki sırasında ya esneyebiliyor, ya eriyebiliyor, ya da parçalanıyor mu desek daha doğru olur acaba? Tamamen kapalı değil, tamamen kapalı olduğu durumlar da var demiştik. Bunlar özel durumlar tabii ki de ama genel olarak çoğunluk için şöyle bir yorum yapabiliriz. Delik varmış gibi düşünebilirsiniz orada. Himen zarınız olsa dahi aslında orada o zarda da delik var. Eğer orada delik olmasa siz regl olduğunuz zaman zaten o kan dışarı çıkmaz. Aynı bu dinleyicimin de söylediği gibi. Teşekkür ederim bu konuda bizi bilgilendirdiğin için. Atladığım bir nokta olmuştu. Harika oldu. Buna da değindik.
Merhaba Kafelax. Benim bildiğim kadarıyla Himen zarı herkes tarafından böyle şey gibi biliniyor. İşte burada bir böyle duvar gibi bir şey var. İşte hemen cinsel ilişki yaşadığında o böyle deliniyor. Patlıyor, bir şey oluyor ve artık sen wow, bakire değilsin artık. Bunu artık herkes anlayabilir. Senin amına bakan herkes bunu anlayabilir.
Arkadaşlar anlaşılmadığını ben size zaten bu lise zamanlarımdaki amana kontrol ettiğim arkadaşımla söylemiştim. Anlaşılmıyor evet, yüzünüze bakarak da anlaşılmıyor.
Gibi düşünüyor. Ben de tabii bir zamanlar böyle düşünüyordum eskiden. İlk cinsel ilişki falan yaşamadığım zamanlarda. Ama daha sonra işte ilk cinsel ilişkimde partnerimin de ilkiydi. O da bilmiyordu açıkçası ne olacağını falan. Ve ikimiz de böyle şey düşünüyorduk. Hani her yer karavan olacak falan filan diye düşünüyorduk. İşte artık bakire olmayacağım vesaire. Neyse yaptık. Ama hiçbir kanama vesaire bir şey olmadı. Daha sonra işte o da böyle biraz şey oldu. Ve ne, sen daha önce bir şey yapmış mıydın falan filan gibisinden düşünmeye başladı. Tabii ki öyle bir şey yapmamıştım ve zaten yapsaydın onu söylerdim. Daha sonraki partnerim de onun penisi falan daha farklıydı açıkçası. Ve seks yaptığımızda regl seksime denk gelmişti. Bilmiyorum kanama oldu mu olmadı mı ya da öyle bir zar varsa delindi mi bilmiyorum ama vajinamın şeklini değiştiğinden eminim yani. Bilmiyorum. Aslında çok da önemli bir şey değil ya. Yani benim için bir şey ifade ettiğinden de değil. Sadece kendi anatomimi, kendi vücudumu daha iyi anlamak, bilmek ve böyle hani kontrol amaçlı falan filan bakıyordum zaten. Bu kadar. Seni seviyorum. Öptüm.
Ben de seni seviyorum. Vajinanın ne oldu? Şekli yerine geldi mi? Düzeldi mi? Yani tabii ki de vajinamın şekli değişti derken burada bu dinleyicimin artık farklı bir vajinası, vulvası var gibi değil. O büyük ihtimalle yaşadığı işte o himenle alakalı olan değişimi hissetmiş kendisi bedeninde. Güzel. Güzel. Devam edelim.
İyi yayınlar diliyorum Kafelaks. Kızlık zırı, yani himen zırı, böyle söyleyince de çizgi film karakteri gibi oldu. Kültürümüzle ilgili baktığımız zaman çok farklı yansıtılan ama aslında o kızlık zırının dış etkenlerden içeriği, vajinanın deliğini koruyan bir zar diye okumuştum bir yerde. Ben böyle düşünüyorum ama tabii ülkemizde çok farklı algılanıp çok farklı yerlere çekilen bir durum ne yazık ki. İnşallah aşarız bu durumları. Sen ve işte senin gibi böyle öğretici yayınlar, bilgilendirici yayınlar yapan insanlarımız olduğu sürece seni çok
eğlenceli buluyorum diyecekmiş, devamını yazmış. Teşekkür ederim beni eğlenceli bulduğun için. Umarım evet aşacağız bunları. Dediğim gibi benim umudum var. Hiç ummadığım insanlardan çok değişik mesajlar alabiliyorum. Onlara bir şeyler katabildiğimi söylüyorlar. Bakış açılarını değiştirdiğimi söylüyorlar. Benim de bakış açım değişiyor. Ben de daha farklı noktalardan bakabiliyorum sizin yorumlarınızla beraber. Birbirimizi geliştiriyoruz. Bu çok güzel bir şey ve gelişmeye de devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum benim dinleyicilerim olduğunuz için ve bana böyle güzel güzel ses kayıtları gönderip yardımcı olduğunuz için, katkıda bulunduğunuz için. Seviyorum sizleri ya.
Benim kızlık zırı halk kahramanıdır. Neden mi böyle diyorum? Çünkü maşallah herkes benimsemiş bunu. Sahiplenmişler. Aman ona bir şey olmasın, aman başına bir şey gelmesin diye seferberlik ilan edilmiş ülkede. Saçmadır. Ama anlaşılan Türkiye'de bu bir halk kahramanı olmuştur. Gönüllerde sevilen, vazgeçilemeyen, olmazsa olmazlarından biridir.
Yani evet, aslında şöyle bir düşündüğümüzde himen halk kahramanı diyebilir miyiz? Bizim ülkemizde bir halk kahramanı olsaydı gerçekten bizim toplumumuz onu anlamazdı. Ve nasıl himeni böyle bir şeyler sokarak bozduklarını düşünüyorlarsa aynı o halk kahramanı da öyle bir şeyler sokup kanatmaya çalışırlardı. Yüreği yaralı gezerdi bizim halk kahramanımız. Bize anca nasıl Gazman gibi bir halk kahramanı lazım. Başka türlüsü bizi paklamıyor yani. Başka türlüsü bize gelmiyor. Öylesini seviyoruz niyeyse. Biraz kültürlenmemiz lazım galiba. Şöyle yok mu bir Superman, Batman süper kahraman olur mu? O zengin olduğu için süper kahraman. Onun dışında Spider-Man olabilir mesela, böyle süper kahraman gibi. Wonder Woman olabilir falan. Ben olacağım lan süper kahraman. Yeter bu süper kahramansızlık. Türkiye'nin süper kahramanı ben olacağım. Bana bir kostüm bulalım, kostüm dikeyim. Bir de birkaç özel güç ayarlamamız lazım. Nasıl ayarlayacaksak onları. Kürekli savaşçı vardı aslında, Instagram'dan takip edenler bilirler. Bir postumda var böyle bir gönderi, halkın kahramanı kürekli savaşçı diye. Neyse onu da söyleyeyim dedim. Instagram hesabım kafelaks bu arada, yani takip etmeyenler varsa oradan da takip ederseniz sevinirim. Çünkü biz oradan ne yapıyoruz, böyle sesli mesajları alıyoruz, yorumlar yapıyoruz, etkileşimlerde bulunuyoruz. Yayınların akışını sizin söylediklerinizle beraber belirliyoruz. Bu yüzden bana katkıda bulunmanızı çok isterim. Şimdilik yayınımızın sonuna geldik. Ay, ben bu yayının sonunda dinleyicilerimden anons almaya karar vermiştim hep. Unuttum ya onu. Bak siz hiç hatırlatmadınız. Siz de hatırlatmadınız. Benim de aklımdan uç vermiş. Neyse, bundan sonra aklınızda olsun. Yayın zamanı geldiğinde bu yayının sonunda ben anons yapabilir miyim ne olur derseniz eğer, size bir fırsat verebilirim. Yani olabilir tabii ki, neden olmasın. Kapanış anonsumu sizin sesleriyle yapmayı çok isterim. Şimdilik benim sesimle yetineceksiniz sadece. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.